Ayrım 24, sayfa 245. Haber servisi sekreteri Cheryl dosya dolabının yanında duruyordu. Ve Anthony oradan geçerken kadın ona göz kırptı. Evet, ona ciddi ciddi göz kırpmıştı. Anthony O'Hare yokluğunda değişen başka şeyler de olup olmadığını düşünmeye başladı. Sana göz mü kırptı? Tony, eski dostum, seni o lanet dolabın içine sokmadığı için dua etmelisin. Gideli yalnızca birkaç yıl oluyor, Doggy. Ülke, aynı ülke. Hayır. Douglas'ın gözleri odanın içini taradı. Hayır, değil dostum. Londra artık evrenin merkezi. Her şey burada oluyor. Kadın erkek eşitliği bunun yalnızca bir parçası. Douglas'ın sözlerinde doğruluk payı olduğunu kabul etmeliydi. Şehrin görünümü bile değişmişti. Savaş sonrasında yaşanan yoksulluğun yansımaları, sade sokaklar, süslü veya eski püskü bina cepheleri yok olmuştu. Onların yerini aydınlatmalı, parti kızı, jet set gibi isimleri olan kadınlara yönelik butikler, yabancı restoranlar, yüksek binalar almıştı. Anthony, Londra'yı her ziyaretinde kendini biraz daha yabancı hissediyordu. Bildiği yerler ortadan kaybolmuş. Diğerleri de postane kulesi ya da fütürist mimarının diğer örneklerinin gölgesinde kalmıştı. Eskiden yaşadığı apartman binası yıkılmış, yerine modernist bir bina yapılmıştı. Alberto'nun caz kulübü şimdi rock and roll çalan bir bar olmuştu. Kıyafetler bile daha parlaktı. Kahverengi ve mavi kıyafetlerin içine sıkışıp kalan eski jenerasyon şimdi olduklarından daha eski ve solgun görünüyordu. Ve savaş meydanlarına çıkmayı özledin mi? Hayır, hepimiz günün birinde teneke kaslarımızdan kurtulacağız bence. Bu meslekteki kadınlar da daha bir güzelleşti. Peki New York nasıl? Johnson'la ilgili ne düşünüyorsun? Kennedy gibi olmadığı kesin. Sen ne yapıyorsun peki şu sıralar? Yüksek sosyetenin arasına mı sızdın? Sen gittiğinden beri çok şey değişti Tony. Konsolosların eşleri ve patavatsızlıkları hakkında konuşmak istemiyorlar artık. Herkes pop yıldızlarının peşinde. Beatles ve Cilla Black gibi. Hiçbiri üst düzey insanlar değil. Gazete köşelerindeki haberler de bir süredir eşitlikten yana olanlara yer veriyor. Bir işi kadehinin çatırtısı koca balo salonunu doldurmuştu. İki adamın konuşması bölündü. Douglas, vay canına. Biri içkiyi fazla kaçırmış dedi. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Örneğin hanımefendiler içmeyi beceremiyor hala. Gazetedeki kızlardan bazılarının benden fazla içebileceğini düşünüyorum. Anthony ürperdi. Hala içmiyor musun? 3 yılı geçti. Bırakmasaydın zaten bu işte fazla kalamazdın. İçmeyi özlemiyor musun peki? Özlemediğim bir an bile yok. Douglas gülmeyi kesmiş, Anthony'nin arkasındaki bir yere bakıyordu. Sonra tekrar ona döndü. Anthony, kenara çekilmek zorunda hissederek, ''Biriyle mi konuşmam gerekiyor?'' diye sordu. ''Hayır.'' Douglas gözlerini kısarak baktı. ''Birinin bana baktığını sandım ama sana bakıyormuş. Tanıdığın biri mi?'' Anthony döndüğü anda aklı başından gitti. Sonra yıkıcı bir etkiyle fikirler kafasına doluştu. Tabii ki burada olacaktı. Aklından silip atmaya çalıştığı, bir daha hiç görmemeyi ümit ettiği kadın. İngiltere'ye geleli henüz bir hafta bile olmamıştı. Ve işte karşısındaydı. Dışarı çıktığı ilk gecede onu görmüştü. Anthony, onu salondaki bütün kadınlardan ayıran mükemmel fiziğine, koyu kırmızı elbisesine baktı. Göz göze geldiklerinde kadın iki yana sallanıyordu. ''Yok yok, sana bakmıyormuş.'' dedi Douglas. Bak, balkona yöneldi. Kim olduğunu biliyorum. O, parmaklarını şıklattı. Sterling. Sterling denen adamın karısı. Asbest patronu. Adam kafasını uzattı. Onunla konuşmamın mahsuru var mı? Belki birkaç satır bir şey çıkarırım. Birkaç yıl öncesine kadar sosyetenin gözdesiydi. Artık onun yerine Elvis Presley'i yazmayı tercih ediyorlar ama bu işler belli olmaz. Anthony yutkundu. Elbette. Yakasını düzeltip derin bir nefes aldı ve arkadaşının peşine takılıp kalabalığın arasından balkona yürüdü. Bayan Sterling sırtı onlara dönüktü. Londra'nın kalabalık caddesine bakıyordu. Parlak, bukleli saçları sanki bir heykeltıraşın elinden çıkmıştı ve boynunda yakut taşlı bir kolye vardı. Ağır ağır dönüp elini ağzına götürdü. "Böyle olmalıydı," dedi kendi kendine. Belki de onu böyle görmesi, onunla karşılaşması duygularının yoğunluğunu biraz olsun hafifletirdi. Anthony bunları düşünürken bile ona ne diyeceğini bilemiyordu. Nazikçe sohbet mi ederlerdi? Büyük ihtimalle Jennifer izin isteyip oradan gidecekti. Aralarında yaşananlar yüzünden utanıyor muydu? Vicdan azabı mı duyuyordu? Başka birine mi aşık olmuştu? Düşünceler Anthony'nin zihninde vahşice dönüp duruyordu. Douglas elini Jennifer'a uzatınca o da karşılık verdi ama gözlerini Anthony'ye dikmişti. Beti benzi atmıştı. "Bayan Sterling, ben Douglas Gardiner, Express'ten. Yazın Ascot'ta tanışmıştık sanırım." "Aa evet," dedi Jennifer. Sesi titriyordu. "Affedersiniz," diye mırıldandı. Ben, iyi misiniz? Yüzünüz bembeyaz. Ben aslında bayılacakmışım gibi hissediyorum. Kocanızı çağırmamı ister misiniz?" Douglas Jennifer'ın bileğini kavradı. Jennifer hayır dedi. "Hayır." Derin bir nefes aldı. "Bir bardak su istiyorum yalnızca. Zahmet olmazsa." Douglas Anthony'ye kısa bir bakış attı. "Ne yapabiliriz?" "Tony, Bayan Sterling'in yanında kalırsın değil mi?" "Hemen dönerim." Douglas kalabalığın arasına girdi ve kapının kapanmasıyla müziğin sesi de azaldığında ikisi baş başa kalmıştı. Jennifer'ın gözleri kocaman açılmıştı ve korkunç görünüyordu. Sanki konuşamıyordu. "Beni görmek o kadar kötü mü yani?" Anthony'nin sesinde hafiften imalı bir ton vardı. Bunu belli etmemek elinde değildi. Jennifer kirpiklerini kırpıştırıp gerçekten orada olup olmadığını kontrol edercesine bakışlarını kaçırdı ve tekrar baktı. "Jennifer, gitmemi mi istiyorsun? Affedersin. Canını sıkmak istemedim. Yalnızca Doggy, ama senin öldüğünü söylemişlerdi." Sesi öksürüyormuş gibi çıkmıştı. "Ölmek mi? Kazada." Jennifer terlemişti. Teni solgun ve mat bir renge bürünmüştü. Anthony onun gerçekten de bayılmasından korktu bir an. Öne doğru bir adım attı ve onu balkonun kenarına yönlendirip üzerine oturması için ceketini çıkardı. Jennifer'ın başı ellerinin arasına düştü ve hafifçe inledi. "Burada olmamalıydın." Kendi kendine konuşuyordu sanki. "Ne? Anlamıyorum seni." Anthony bir an için onun aklını kaçırdığını düşündü. Sonra Jennifer kafasını kaldırdı. "Arabadaydık. Kaza yaptık." "Bu sen olamazsın, olamazsın." Jennifer gözlerini Anthony'nin ellerine dikip buharlaşmalarını bekliyormuş gibi baktı. "Kaza mı?" Anthony onun yanına diz çöktü. "Jennifer, ben seni en son bir kulüpte gördüm, arabada değil." Jennifer başını iki yana sallıyordu. Onu anlamadığı belliydi. "Sana bir mektup yazdım." "Evet." "Benimle gelmeni yazmıştım." Jennifer başını salladı. "Ve istasyonda seni bekledim, gelmedin." "Gelmek istemediğini sandım. Sonra mektubunu aldım. Sürekli evli olduğundan dem vuruyordu." Anthony eski bir dostu beklemekten daha fazla önemi yokmuş gibi bir soğukkanlılıkla söylemişti bunu. Sanki onun yokluğu 4 yıl boyunca hayatını, mutluluğunu berbat etmemiş gibi. "Ama ben sana geliyordum." Birbirlerine baktılar. Jennifer yüzünü tekrar ellerinin arasına alırken omuzları titriyordu. Anthony ayağa kalkıp Jennifer'ın arkasındaki balo salonuna baktı ve elini kadının omzuna attı. Jennifer sıcak bir şeye temas etmiş gibi irkilmişti. Anthony kadının elbisesinin altındaki tenini hissederken nefesi gırtlağında takılı kalmıştı. Düşüncelerini toparlayamıyordu. Hatta neredeyse hiç düşünemiyordu. Bunca zaman, Jennifer gözünde yaşlarla ona baktı. "Bunca zaman geçti ve sen hayattaydın. Ben benimle gelmek istemediğini sanmıştım." "Bak." Jennifer kolundaki pürüzlü, kabarık yara izini gösterdi. "Aylarca hiçbir şey anımsamadım. O zamana dair hala çok fazla şey hatırlamıyorum. Bana senin öldüğünü söyledi. Bana iyi ama gazetelerde adımı görmedin mi hiç? Hemen her gün bir köşe yazım yayınlanıyor. Artık gazete okumuyorum. Neden okuyayım ki? Jennifer'ın söyledikleri yavaş yavaş zihninde dallanıp budaklanırken Anthony ayakta duramayacağını hissetti. Jennifer biraz buhar kaplanan balkon kapısına dönüp parmaklarıyla gözlerini sildi. Anthony ona mendilini uzattı ve Jennifer onunla tensel temasta bulunmaktan hala korkuyormuş gibi mendili nazikçe aldı. Kendini toparladığında burada kalamam dedi. Maskarası gözlerinin altına yayılmıştı ve Anthony uzanıp silmemek için kendini zor tutuyordu. Beni merak eder. Şimdi gözlerinin etrafını yeni çizgiler sarmıştı. Diri ve canlı teninin yerini kuru bir ten almıştı. Genç kızlara özgü havası gitmiş, olgunlaşmıştı. Anthony gözlerini ondan alamıyordu. Sana nasıl ulaşabilirim diye sordu. Ulaşamazsın. Jennifer zihnini temizlemeye çalışırcasına başını hafifçe salladı. Anthony, Regent'ta kalıyorum dedi. Yarın beni ara. Cebinden kartvizitini çıkardı. Jennifer, üzerindeki detayları zihnine kazıyormuş gibi kartviziti inceledi. İşte geldim. Douglas yine yanlarındaydı. Jennifer'a bir bardak su verdi. Kocanız hemen kapının yanında birileriyle konuşuyor. İsterseniz onu çağırabilirim. Hayır hayır, iyiyim. Jennifer bir yudum su içti. Teşekkürler. Artık gitmeliyim Anthony. Adını söyleyiş şekli. Anthony. Gülümsediğini fark etmişti. Oradaydı. Birkaç santim uzağındaydı. Onu seviyordu. Yasını tutmuştu. Jennifer o akşam ona gelmeye çalışmıştı. Şimdi 4 yılın sefaleti tümüyle silinip gitmişti sanki. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Anthony, Douglas'ın bir şeyler söylediğini çok uzaktan duymuş, kapıya doğru yöneldiğini görmüştü. Jennifer, gözlerini ondan ayırmadan suyu yudumluyordu. Anthony, ilerleyen saatlerde onları birbirinden zevkle ayırmaktan çekinmeyen tanrılara lanet okuyup, kaybettikleri zaman için kederlenecekti. Ama şimdi sonsuza dek kaybettiğini sandığı şeye kavuşmanın keyfine varabilirdi. Jennifer'ın gitme vakti gelmişti. Ayağa kalkıp saçlarını düzeltti. İyi görünüyor muyum? Harikasın. Her zamanki gibi harika görünüyorsunuz Bayan Sterling. Douglas kapıyı açtı. O hafif tebessümün içindeki kalp kırıklığını görmüştü Anthony. Jennifer onun yanından geçip kalabalık balo salonuna girdi. Kapı arkasından kapanırken Douglas bir kaşını kaldırıp Anthony'ye baktı. Sakın geçmişte kazandığın zaferlerden biri olduğunu söyleme dedi. Seni yaşlı çapkın. Her zaman istediğini elde ettin. Anthony'nin gözleri hala kapıdaydı. Hayır dedi kısık bir sesle. Onlardan biri değil. Jennifer eve kadar süren kısa yolculuk boyunca sessizdi. Lawrence bir arkadaşını eve bırakmayı teklif etmişti. Ve bu da adamlar konuşurken sessizce oturabileceği anlamına geliyordu. Tabii ki Pip Marchant eski hilelerine başvurup bütün parasını tek bir işe yatıracaktı. Bir servet kazandı. Babası da onun gibiydi. O ailenin soy ağacını incelersen buğranın arkasından da onlar çıkar eminim. Bence onlar gibi daha nicelerini bulabilirsin. Palavracı adamlar. Kocaman siyah arabanın havası sigara dumanıyla ağırlaşmıştı. Lawrence etrafı iş adamlarıyla çevriliyken ya da viski şişesinin dibini bulmuşken hep olduğu gibi inatçı ve gevezeydi. O gece yaşadıklarının içinde kaybolan Jennifer onu güçlükle duyuyordu. Arada araba boş sokaklarda ilerlerken Jennifer etrafındaki güzellikleri, evinin yolunu tutan insanları değil, Anthony'nin yüzünü görüyordu. Ona bakan kahverengi gözlerini, biraz daha kırışmış olmasına karşın daha da yakışıklılaşmış yüzünü görüyordu. Sırtına dokunan elinin sıcaklığını da hala hissediyordu. Sana nasıl ulaşabilirim? Son 4 yıldır yaşıyordu, hayattaydı. Yaşıyor, nefes alıp veriyor, kahvesini yudumlayıp yazı yazıyordu. Yaşıyordu. Onunla konuşabilirdi, ona gidebilirdi. içinde kopan fırtınayı dindirmeye çalışırcasına yutkundu. Bütün bunları yaşamasına, burada, bu arabada artık varlığının bile farkında olmayan bir adamla birlikte olmasına sebep olan her şeyle mücadele etmenin de vakti gelecekti. Ama henüz sırası gelmemişti. Şimdi kanı kaynıyordu. Kalbi yaşıyor diye şarkı söylüyordu. Araba Upper Wimpole Caddesi'nde durdu. Martin sürücü koltuğundan inip yolcu koltuğunun kapısını açtı. İş adamı pürosunu tüttürerek arabadan indi. Teşekkürler Larry. Bu hafta kulüpte misin? Sana bir akşam yemeği ısmarlayayım. Dört gözle bekliyorum. Adam evinin ön kapısına doğru ilerlerken biri onu bekliyormuş gibi kapı hemen açıldı. Lawrence arkadaşının içeri girişini izleyip önüne döndü. Eve gidelim lütfen Martin. Lawrence oturduğu yerde kıpırdandı. Jennifer kocasının gözlerini üzerinde hissetti. Çok sessiz. Bunu hep onaylamayan bir tarzda söylerdi. Öyle mi? Konuşmanıza bir şey katabileceğimi sanmıyorum. Evet, her neyse. Genel olarak fena bir gece sayılmazdı. Lawrence koltuğuna yerleşirken kendi kendini onaylarcasına başını salladı. Haklısın dedi Jennifer kısık sesle. Fena sayılmazdı. 14. Senin otelinde öğlen. J. Anthony tek satırlık bir mesajdan oluşan mektuba baktı. Bu sabah elden teslim edildi. Haber servisinin sekreteri Cheryl, işaret ve orta parmaklarının arasında tuttuğu kurşun kalemiyle tam karşısında durmuştu. Kısa, şaşırtıcı saçları, şaşırtıcı derecede sarı saçları öyle gürdü ki Anthony bir an onun peruk takmış olabileceğinden şüphelendi. Seni arayıp aramamak konusunda emin olamadım ama Don buraya geleceğini söyledi. Evet, teşekkürler. Anthony notu dikkatlice katlayıp cebine koydu. Güzelmiş. Kim? Yeni kız arkadaşın. Çok komik. Ciddiyim ama sana göre biraz fazla şık göründüğünü de itiraf edeyim. Genç kadın, Anthony'nin masasının kenarına oturmuş, kapkara bir renge boyanmış kirpiklerinin arasından ona bakıyordu. Bana göre fazla şık, evet. Zaten o benim kız arkadaşım değil. Ah tabii, ya unutmuşum. New York'ta biri vardı zaten. Bu ise evli, değil mi? O eski bir arkadaşım. Ha, benim de onun gibi eski arkadaşlarım var. Onu da Afrika'ya götürüyor musun? Afrika'ya gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Anthony sandalyesine yaslanıp parmaklarını başının arkasında birleştirdi. Ne kadar meraklısın sen böyle? Farkında değilsen söyleyeyim. Burası bir gazete. Merak bizim işimiz. Anthony neredeyse hiç uyumamıştı. Etrafındaki her şeye karşı aşırı duyarlıydı. Saat 3'te uyumaya çalışmaktan vazgeçip otelin barına gitmiş, arka arkaya kahve içerken konuşmalarını tekrar gözden geçirmiş, Jennifer'ın söylediklerinden bir anlam çıkarmaya çalışmıştı. Gecenin bir yarısı az daha taksiyle meydana gidip onun yakınında iki adım ötesinde olmanın tadına varmak için evinin önünde oturacaktı. Sana geliyordum. Cheryl hala onu izliyordu. Anthony parmaklarını masaya vurdu. Evet dedi. Şey, yine de bana sorarsan herkes birbirinin ilişkisine fazla burnunu sokuyor. Yani onun da ilişki yaşadığını kabul ediyorsun. Asistanların dilinde bu konu var biliyorsun. Cheryl, sabahın bu saatinde fazla dedikodu şey çıkmaz. Mektupta ne yazıyor peki? Nerede buluşacaksınız? Güzel bir yerde mi? Bu kadar zengin olduğuna göre her şeyi o mu ödüyor? Ah tanrım. O halde ilişkiler konusunda fazla tecrübeli değil. Ona de ki bir daha birine bir aşk mektubu bıraktığında önce yüzüğünü çıkarsın. Anthony iç geçirdi. Sen genç bayan, sekreter olarak harcanıyorsun. Cheryl sesini alçalttı. Bana ismini söylersen bahsimi sana oynarım. Hem de yüklü bir miktar. Beni Afrika'ya yollayın. Tanrı aşkına. Kongo ordusunun sorgulama birimi bile seninle aşık atamaz. Cheryl kısık sesli bir kahkaha atıp daktilosunun başına döndü. Anthony notu tekrar açtı. O el yazısını görmek onu Fransa'ya götürmüş, milyonlarca yıl önce otel odasının kapısından atılan notu anımsatmıştı. İşten işe Jennifer'ın onunla iletişime geçeceğini biliyordu. Don'un geldiğini gördüğünde yerinden sıçradı. Tony, editör seninle konuşmak istiyor üst katta. Şimdi mi? Hayır. 3 hafta sonra salı günü. Tabii ki şimdi. Seninle geleceğine dair konuşmak istiyor. Merak etme, kızgın değil. Sanırım seni Afrika'ya yollayıp yollamamaya karar vermeye çalışıyor. Don omzunu dürttü. Hey, duymuyor musun? Kendinden emin görünmelisin. Antony'nin onu duyduğu söylenemezdi. Saat 11'i çeyrek geçiyordu. Editör işleri aceleye getirmekten hoşlanmazdı ve onu en az 1 saat alıkoyabilirdi. Ayağa kalkarken Cheryl'e döndü. Sarışın, bana bir iyilik yap. Otelimi ara ve saat 12'de Jennifer Sterling'le randevum olduğunu, ancak gecikeceğim için birinin ona bunu bildirmesini sağlayabilir misin? Cheryl'in yüzünde tatminkar bir tebessüm vardı şimdi. Bayan Jennifer Sterling mi? Dediğim gibi, eski bir dostumdur kendisi. Antony, Don'un dünkü gömleğini giydiğini gördü. Hep dünkü gömleklerini giyerdi. Başını da iki yana sallıyordu. Tanrım, yine mi Sterling? Tehlikeyi ne kadar da çok seviyorsun. O yalnızca arkadaşım. Ben de Twiggy'yim zaten. Hadi, gel de büyük şefimize kendini neden Simba asillerine kurban etmen gerektiğini anlat bakalım. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Cheryl, C-H-E-R-Y-L, Doggy, D-O-U-G-I-E, Rock and Roll, R-O-C-K apostrof N apostrof R-O-L-L, Beatles, B-E-A-T-L-E-S, Cilla Black, C-I-L-L-A, B-L-A-C-K, Elvis Presley, E-L-V-I-S-P-R-E-S-L-E-Y, Express, E-X-P-R-E-S-S, Ascot, A-S-C-O-T, Regent, R-E-G-E-N-T, Upper Wimpole, A-U-P-P-E-R-W-I-M-P-O-L-E, Martin, M-A-R-T-I-N, Twiggy, T-W-I-G-G-Y.